Ayrım 2, sayfa 9. 1. bölüm. Kolay çözülmüş sayılırdı Ankara'daki sorunları Doktor Nahit'in. Güvenlikteki eski dosyaların çıkarılarak yargı kararlarının taranıp yasakların kaldırılması işini üstlenen bir görevliyle 300 milyona anlaştıklarını söylemişti avukat Mustafa. Bir 50 milyon daha istedi herif sonradan. Bilmem kime verecekmiş. Onu da toka ettiler. Bir hafta içinde her şey olup bitti böylece. Ya affa girmiş ya zaman aşımına uğramış yasakları kaldırmaları için sınır kapılarına yollanan yazıların birer kopyasını da avukat Mustafa alıp çantasına yerleştirince korkulacak bir şey kalmadığını söyledi. Ülkeye engelsiz girip çıkabilirdi artık doktor. Duruşması varmış avukatın. Yetişmek için uçakla gitti o. Doktor ertesi sabah geldiği gibi otobüsle ayrıldı Ankara'dan. Avukatın işi bitirip sorunu çözmek için Ulus'la Kızılay arasında koşturduğu hafta boyunca Sıhhiye'deki otelinden çıkıp pek dolaşmamıştı. İşlerin düze çıktığı bir akşam Ankara Kalesi'nde kente yukarıdan bakan, süslenip döşenmesi yemekleri billur sürahilerde verilen rakısıyla Osmanlı'ya özenmiş bir lokantada yemek yediler avukatla. Klasik Alaturka müzik veriyorlardı kasetle derinden. Orayı sevmişti, onun dışında bir çekici yanı yoktu kentin. Muğla'dan izci olarak Ankara'ya ilk gelişinde lisede öğrenciydi. Cumhuriyet Bayramı için getirilmişlerdi başkente. Ne yeni ne güzel yapılar vardı, ne büyüktü Ankara. Anadolu'nun çeşitli yörelerinden gelmiş arkadaşlarıyla ağızları bir karış açık, sağa sola şaşkın bakınarak gezinmelerini gülerek anımsardı hep. Büyük kent görmemişi değildi oysa. Küçüklüğü, ilkokul dönemi İstanbul'da geçmişti. Şimdi yerinde çarpık koca bir yapının yükseldiği, o günlerin yeni dört katlı mıydı ne, yöreye adını veren Kızılay'ı ne büyük, ne görkemli görünmüştü gözlerine. Atatürk Orman Çiftliği, bira fabrikası, paraşüt kulesi, meclis karşısında kocaman Ankara Palas, orada burada köşk gibi evler, çeşitli yörelerde yükselen apartmanlar. Neler yoktu ki Ankara'da? Hipodromda Atatürk'ün önünden geçmişler, ellerindeki izci sopalarıyla koruma görevlisi olarak yollarda iki yana dizilip üstü açık arabasında geçen Atatürk'e selam durmuşlardı. Askerlik döneminde de bir süre kalmıştı Ankara'da. 6 yıllık tıp öğrenimi sırasında delikanlılık coşkusuyla yaşadığı İstanbul'dan sonra Ankara dayanılması güç bir sürgün yeri gibi görünmüştü. Şimdi de pencere önünde koltuğa yaslanmış Yahya Kemal'in Atatürk'e Ankara'nın en çok beğendiği yanı diye söylediği İstanbul'a dönüşün tadını çıkarıyordu. Avrupa'da yıllar yılı özlemini duyduğu Anadolu doğasının içinde çevreye bakınarak gitmek için yeğlemişti otobüsü. Bolu Dağı'nda iki yandan inişli çıkışlı akan yemyeşil görüntü seli içinde varılacak yemek molasını düşünmek, içindeki kıpır kıpır açlık isteğini kabartan bir beklenti mutluluğu veriyordu. Ankara'ya gelirkenki molada dalgalı yeşil vadiye bakan restoranda yediği kaymaklı ekmek kadayıfının tadı damağındaydı. Pek sevdiği bir şey olsaydı bari. Yassı kadayıf olsaydı neyse. Bu yaşta böyle ağır yiyeceklerin zararlarını hastalarına söyler, bu temel sağlık kuralını titizlikle kendisi de uygulardı ya. 40 yıl sonra döndüğü ülkede şımarık bir çocuk gibi gördüğü her şeyi uzanmadan edemiyordu işte. "Cız, dokunma," diyecek biri de yoktu, ne güzel. Böyle gitsin de bakalım bir süre. 10 gün kadar önce uçağa İstanbul'a inerken yüreğini tırmalayan kaygılar, süt mavisi bir dünyada salınır gibi uçtuğu ağırdan bir gezintiye bırakmıştı yerini. Yaşamında yeni başlayan döneme eskiyle ilgili ne kadar az şey girerse kendini o denli mutlu duyumsayacaktı. Anımsamak bile istemiyor, elinden gelse bütün bir geçmişi silip atarcasına her şeyi unutmak geliyordu içinden. Türküler dışında. Güzel günleri olmamış mıydı eskilerde? Ne acıları aşan nice mutluluklar yaşamıştı türkülerle birlikte. Türkü, Kürt'ü, Ermenisi, Süryanisi, tüm halkların gönül dolusu şenliklerde, acılardan mutluluk yaratan yarışmaları bunlar. İnsan kısım kısım, yer damar damar, kaşların lam elif, gözlerin kamer, ince bel üstünde olaydım kemer, yakışır beline canım, sar beni beni. Keripka huvedema, darali deve reme, bi hesreta mala baveme. Dipnot, bir garip kuluyum tanrım ben, yol kıyısındaki ağaç gibi, baba ocağının özlemiyle kıvranır dururum. Gırung usti gukas, dzayarem tsaynit, gırung mer aşkarhan, karpik mı çunis. Dipnot, nerelerden gelirsiniz turnalar, köle olayım, kurban olayım sesinize, hiç mi bir haber yok, bizim illerden turnalar. Akıp gidiyordu her şey, yenisine en yenisine bakmak da artık istediği. Allı turnan bizim ele varırsan, şeker söyle, kaymak söyle, bal söyle. Bizim eldeydi. Söylenecek ne kaymak vardı, ne bal, ne şeker. Olsundu. Eskiler çıkmasındı karşısına. Yaşama yenik düşmekten mi kaynaklanıyordu? Yenik mi düşmüştü? Hangi gün başarılı olmamıştı ki mesleğinde? Başarıları, asıl o başarıları düşünmek istemiyordu bugün. Kendini bildiğinden beri özlemini duyduğu yazarlığın yolunu kesmiş bir mesleğin özellikle tuzak gibi görünen başarılarını akıp gitmiş geçmişte bırakmadan yeni yola nasıl çıkardı? 50 yılı aşkındır içinde dönenip durduklarını hiç anımsamamak da en iyisi. Kolay olmuyordu o da. Doktor sözcüğü kendiliğinden geçiveriyordu sanki adının başına. Nahit Kotar yetmeliydi, yetecekti. Takma at kullanmayı da düşündü, vazgeçti hemen. Bıkkınlık mıydı? Kaç yılın emeklisiydi. Çok zorunlu olmadıkça çevredekilere yardımcı olmaktan öte doktorluk yaptığı mı vardı ki bıkkınlık olsun? Daha lise sıralarında gözünü açtığından bu yana bütün dünyasını oluşturmuş devrimci inancının yolunu kesen sosyalist dünyadaki çöküntüydü belki de sorun. Ne yaptıysa o yapmış, ne olduysa ondan sonra olmuştu. Onu da kesin söyleyemiyordu. O yıkımın çok öncelerinde devrimci kavgada hem de en yakınlarında görmekten acı duyduğu nice çirkinliklerle bu geleceği şu ya da bu biçimde sezinlememiş değildi ki. Ancak o büyük çöküşle dün her şeye karşın yürekten inandığı, güvendiği kişilerin fırtınada içi dışına çıkmış şemsiyeye dönmesi benzersiz bir acıyla çöle döndürmüş gibiydi yüreğini. O kadar değildi belki ya, yıkımdı. Altından kalkması kolay olmayan bir yıkım. Yaşlanmıştı, niye o değildi asıl neden? Tümünün hemen akla gelmeyen başka nedenler de içinde az az payı olmalıydı bu kendini başka uğraşa verme, başka biri olma isteğinde. Müziğe tutkusu, türkülere vurgunuyla o yola gitmek vardı belki ya, yeteneksizdi. Birçok kez denemiş, bir saz çalmasını bile becerememişti doğru dürüst. Yazarlığa özenme, en kendine yakın olanıydı bu başka uğraşın. Yaşlandı mı da çocuklaşırdı insanlar. Çocuk demek de oyun demekti. Yeni oyunla birlikte oyuncağı da buluvermişti. Sevmiş, heyecanla okumuştu güven romanını. Romanın sonunda Seher'le Turgut için düşürülmüş, not kışkırtıcı olmuş, o günler gene kurmaya başladığı yazarlığa geçme isteğini kamçılamış gibiydi. Seher'le Turgut yaşıyorlarsa bugün onun yaşına yakın, 75'lerine filan olmalıydılar. Seher'in, Turgut'un kendi yarattığı sanal kişiler olduğunu, Nahit'in bilmediğini sanmış olabilirler miydi adam? O öyle sansındı yazar uyanıklığıyla. Oyunun bir yanı da bu olursa hiç de kötü olmazdı. Yaşamı boyu gülümseyerek benimsediği, biraz enayi olunmadan devrimci olunamaz ilkesine ne güzel uygun düşüyordu işi böyle almak. Onlar rastlamamış bile olsa bu kişiler gerçekle yaşamasaydı, yazarlar nereden, nasıl düşünüp de ortaya süreceklerdi bu insanları? Dayanılmaz acılara direnen o insanların bu yeni dünya içinde nasıl pörsüyü verdiğini görmek de asıl görülmesi gerekli olan. O biliyordu acıyı, yazarsa onu yazacaktı. O gerçeği görmekten kaçanlardan mıydınız? Üstüne yüreklice varanlardan mı? Bugünün sorunu oydu. Ön sıralarda su içen genç çifti görünce o da su istedi şoför yardımcısından. Boş yerler vardı bu alt katta, yanı da boştu. İki kişilik bilet almıştı kimse tedirgin etmesin diye. Hele zevzeğin biri oturursa yanınıza, tadı tuzu kaçıyordu yolculuğun. Güzel kadın düşecek değildi ya. Terminalde beklerken bir güzelce kadın gözüne çarpmıştı. Otobüsün üst katına çıkmıştı o da. Yanına gelse ne olacaktı? İşi pişirip kaçamak öpücük mü alacaktı? Hep gülerek anımsadığı gençlik şarkısı geldi gene aklına. Hatırla ey peri o mesut geceyi, çamların altında çaldığım Buse'yi. Çamların altına hem de gece götürdüğü kızdan bir Buse çalabildiği için mutlu olan pısırık aşıkta, biraz da kendi delikanlılığını gördüğü için alaylı bir sevgiyle gülümsüyordu. Üniversitede ilk yıl PCN'de adaya çamların altına götürdüğü bir kızdan gün boyu gece değildi ama bir öpücük alabilmişti o da. Çevresindeki oğlanlar neler neler anlatırlardı oysa. Söylenenlerin içine epey yalan karışmış da olsa başka şeyler de yapılabileceğini sonraki deneyleriyle o da öğrenmişti. Batıp gitmesini istediği eskilerden bunlar çıkıyordu su yüzüne. Biliyordu, damarlarda kireçlenme bunama belirtisiydi bir tür. Sabahki bir şeyi anımsayamıyordu sırasında. Olsun, kendine özgü bir tadı vardı bunun da. Anımsayacaksa bunları anımsamalıydı. Otobüsün yavaşlayıp sağa saptığını, vadiye bakan lokantanın önündeki küçük alana yanaştığını görünce davrandı. Otobüs durup da kapılar açılınca ilk inen o oldu koltuğun hemen ardındaki kapıdan. Güneşli, serindi hava. koşturur gibi tuvalete gitti. Yaşlılıkta en can sıkıcı şeydi bu çişin sıkıştırması. Hele gece uyanmaları. Prostat ameliyatı olmuştu 4 yıl önce. Doktorlukta alışıktı gece uyandırılmalara ya, o yanı da değişmişti. Sorun oluyordu yeniden uyumak. Otobüste herkesten önce inmenin bir yararı olmamıştı. Dönüşte lokantada hiç sevmediği kuyruğa girmek zorunda kaldı. Karnı yarık salata, kaymaklı ekmek kadayıfı aldı tepsisine. Yalnız kalma isteğiyle salonun uzak köşesinde pencere yanındaki boş bir masaya gidip oturdu. Aşağılarda açıla yayıla uzayıp giden yeşil vadiye tepeden bakmanın keyfiyle yemeğe koyuldu. Çocukluk yıllarından başlıyordu edebiyata düşkünlüğü. Daha parmak kadarken annesinin yanık sesle okuduğu Siret-i Nebiye Ramazan gecelerinde evlerde toplanarak çıkarılan oyunlara, anlatılan cinli perili padişah öykülerine, özellikle Keloğlan'la Köse Dayı masallarına bayılırdı ya. Edebiyata asıl ilgisi ortaokul son sınıfta ileriye açık kafasıyla o günkü edebiyatı iyi izleyen coşkulu genç Türkçe öğretmeniyle uyanmıştı. Nazım'ı da ondan öğrenmişti, Necip Fazıl'ı da. Açık açık söylemese de öğretmenin gönlünün Nazım'dan yana olduğunu, örnek parçalar okuttuğu başka kimi yazarlar gibi Necip Fazıl'ı da eğilimini saklamak için kullandığını sınıfta sezinleyip fiskos eden birkaç kişiden biriydi o da. Askerliğinde yedek subay yapılmayıp çavuş çıkarıldığı duyuldu öğretmenin daha sonra. Komünistmiş. Bu kadar sevdikleri bir öğretmene komünist denmesi birbirlerine gizlice açılanların kafalarında kımıldamış şeyleri biraz daha ışıtsa da inanıp bağlanmaktan epey uzaktılar daha. Uyanmaya çalışanlardan da ancak ikisi, İdris'le Nahit, o da epey bir süre sonra İdris'in bir İzmir yolculuğunda trende TKP'li yaşlıca bir işçiyi tanımasıyla tam açabileceklerdi gözlerini. İdris lise son sınıfa geçtikleri yaz, bir apandisit patlamasıyla ölünce acılar içinde şaşkın, uzun yıllar ağırlığından kurtulamadığı bir yalnızlığı yaşadı. Liseyi bitirince doktorluğu seçişinde yediği bu beklenmedik vurgunun payı büyüktü. Yanlış tanıdan doğan gecikmeyle ölüp gitmişti. Koşan, bisiklet yarışlarında ilk sıralardan düşmeyen, güreş tutan, türkü söyleyip bağlama öğrenmeye çalışan aslan gibi İdrisçik. Türkülere düşkünlüğü ondan kalmıştı. 2 yıl sonra yitirdiği babasının ölümüne bu kadar yanmamıştı. Adam 76 yaşındaydı. Doğal bir ölümdü sonunda. İdris'le birlikte çıktıkları yolda insanlığın kurtuluşu için verdiği kavganın yanı sıra iyi doktor olup tek tek insanları da kurtarma düşüncüsü, kendini tutkuyla kaptırdığı edebiyatı çiğneyip geçmiş bir tür saplantıya dönüşmüştü. Aslında hiç de kötü biri olmayan, sanata, edebiyata, okumaya ilgi bile duyan, İzmir'de varlıklı kumaş tüccarı eniştesinin, çocuğu olmuyordu adamın, yanında ortak gibi çalışma önerilerine hiç yanaşmadan üniversitede öyle başlamıştı doktorluğu. Binlercesinin bir makineliyle, bombayla yok edildiği dünyada, heyecanlar, gerilimler içinde kişileri tek tek kurtarma savaşı. Anestezi, reanimasyon alanında çalıştığı son yıllarda özellikle ölüme gitti gidecek nice hastaları yaşama döndürmek için başuçlarında ne çabalar göstermişti bazı sabahlara kadar. Anlamını gün günden yitirmiş, kimliğini, kişiliğini kemiren bir bezginliğe dönüşmüştü. Sıra kendini kurtarmaya gelmiş demekti artık. İnsana, dünyaya, evrene gönlünce uzanabileceğin yazarlıktaydı kurtarıcılık. Önünde alabildiğine açılıp giden yemyeşil vadiye bakarken gülümsedi. ''Gittim o son diyara ki seddadedir yerin'' demişti Yahya Kemal. Sözünü ettiği Kuzey Fransa'da gelgit olaylarının koşturur gibi yaşandığı deniz kıyılarıydı. ''Na şuracıklı şimdi. Fransa'daki Türk işçiler arabalarını atladılar mı, hafta sonlarını geçiriyorlardı orada.'' ''Yeryüzünün sınırına vardım.'' diyordu adam. Nasıl dar bir dünyada kısılıp kalmıştı. Tarihe bakışı da öyle değil miydi? O trenle ya da vapurla gitmişti, şimdi uçuyordu insanlar. Atlı posta arabasıyla İtalya gezisine giden 19. yüzyıl Alman ozanlarının kafası daha mı genişti? Nasıl uzak bir dünyadan söz ediyorlardı İtalya'yı anlatırken? Goethe'nin Minyonu'nun dizeleri geçti içinden. ''Kennst du das Land, wo die Zitronen blühen, im dunken Laub die Goldorangen glühen?'' ''O yurdu bilir misin, limonlar çiçekler açar, koyu yapraklarında portakallar renk saçar.'' diye çevirmişti lisedeyken. Almanca öğretmeninden bir de aferin almıştı tüm şiiri aslına uygun koşuk çevirdiği için. Görülmedik uzak büyülü bir dünyaydı İtalya, Akdeniz o günler. Kaç kişi yapabiliyordu bu yolculuğu? Akdeniz kıyılarına kaç Alman inebiliyordu ki? Şimdi hizmetçi kızların yıllık dinlence yeriydi. Turistik yayınları, televizyonu, sineması yırtıp atmıştı giz perdesini o büyülü dünyanın. Yalnız oranın mı? Gözümüze sokulmadık coğrafya parçası mı kalmıştı yeryüzünde? Nazım'ın Ümit Burnu'ndan Alaska'ya kadar her mili bahride dostum ve düşmanım var dizelerini geçirdiği içinden. Nasıl kocaman bir dünya haritasıydı çizdiği o günler. Şuracıktı bugün o da. Şimdi galaksilerden söz ediliyordu. Karıştıkça büyüyordu dünya. Daha da karışıp ne kadar büyüyecekti kim bilir. Yok canım, küçülüyordu. Kim gidebilirdi eskilerde Avrupa'ya? Şimdi milyonla Türk vardı. Ama bu ekmek kadayıfı yoktu işte. Salon boşalmaya başlamıştı. Kalktı. Otobüse yaklaşırken önü sıra giden terminalde gördü Esmer, güzelce kadına takıldı gözü. Sağ ayağı biraz aksıyor muydu ne? Ne derlerdi Anadolu'da? Karpuzun yamuğu, topalın amuğu. Yarım uyak yapılmıştı yerel ağızda. Doğuştan kalça çıkığıysa musculus gluteus medius hipertrofiye uğrayınca vajen deviye oluyor. Fallusla o iğrilikle sürtüşünce demek daha tatlanıyor deyiş. Canını sıkmıştı gene doktorluğa başlamak. Topalın amı tatlı olurmuş, o kadardı işte. Güvende açık açık yazıyordu her şeyi Vedat Türkali. O da mı öyle yapsaydı? Batıda da ayıbı günahı kalmamıştı bu işlerin. Adıyla söyleniyordu her şey. Herkesin bildiğini yazdın mı niye ayıp olsundu? Bu da bir parçasıydı insanoğlunun. Koltuğuna yerleşip otobüs kalktıktan biraz sonra akıp giden görüntü seline dalınca ağırdan bir uyku bastırdı. Bulanık düşlerin ardından gözlerini aralayınca İzmit'e giriyordu otobüs. Uzaktan deniz görünmüştü. Geçen hafta Lufthansa ile İstanbul'a inerken yukarılardan Marmara'yı görünce kapıldığı heyecanı anımsadı. Özlemiyle tutuştuğu bir güzellikle karşılaşmanın ürpertisi kadar başına ne geleceğini bilmemenin gerilimi de vardı o heyecanda. Havaalanında bekleyen avukat Mustafa'nın gününde alınmış önlemleri, koşturur gibi uğraşıyla bir kısa bekletilmeden sonra gereken işlemlerin yapılacağı üzerine söz, imza karşılığı, daha önce para da oynamıştı biraz, bırakılmıştı. O da tamamdı artık, gerilim değil ama heyecan vardı gene içinde. Yıllarca trenle geçtiği İstanbul-İzmit arasındaki körfezde kısa aralıklarla inci gibi dizilmişti istasyonlar. Tavşancıl, Dil İskelesi, Hereke, Derince, Yarımçay için Almanya'da dolaşırken ırmak kıyılarından akıp giden trenlerde ne yanık düşler kurduğunu anımsıyordu. Kavuşmuştu o kıyılara, keşke trenle dönseydi. Dağa, kıra vuracaktı şimdi karayolu. Otobüs durunca çığırışlar içinde o yana bu yana koşan pişmaniye satıcılarına baktı bir süre. Alsa mıydı? Kimi alacaktı? Kendisi sevmezdi, götüreceği de kimi vardı ki İstanbul'da? Başını koltuğa dayayıp kapattı gözlerini. Herekede viyadükten geçerken neler değişmişti ülkede. Açıp aşağıda kalan fabrikaya baktı bir ara. Uyur uyanık bıraktı kendini öylece. Artık çok geçerdi bu yollardan. Güneş batıyordu Aksaray'da otobüsten indiğinde. Elinde küçük valiziyle çantası ağır ağır yeni kapıya yürüyüp otele vardığında sevindirici bir haberi kapıda dinelen katipten aldı. Biraz beklesin de Nait Bey, telefon etmişlerdi. Ev sahibi kadınla avukat Mustafa şimdi geleceklerdi. Çözülmüştü ev işi. Bir kez daha borçluluk duydu Mustafa'ya. Köln'deki kebapçı Kürtlerin dediği gibi gerçekten az konuşup çok iş yapan biriydi bu adam. Otelcinin söylediği çayı içiyordu ki avukat Mustafa ile başörtülü yaşlıca bir kadın göründüler kapıda. Son yudumunu alıp bıraktı çayı bardağını, kalktı. İyi bir rastlantı oldu Nait Bey, dedi Mustafa. Duruşmadan iş yerine döndüğümde. Ankara'ya gitmeden günlerce aradıkları Ferhunde Hanım'ı bekler bulmuştu iş yerinde. Kumkapı ile can kurtaran arasında denize karşı, ardındaki bodur incir ağaçlı avlumsu bahçenin alt başından demir yolu geçen, bir yanını eski sur kalıntılarına dayamış üç katlı eski bir evin sahibiydi günlerce aradıkları Ferhunde Hanım. Manisa'da kızının yanına gitmişti. Bugünlerde gelmesi bekleniyordu. Evin arka sokağındaki kahveci Recep Efendi'ye avukatın adresini bırakmışlardı. Yapı izni alınamadığı için çimento yığını apartmana dönüştürülememiş, İstanbul'da artık seyrek rastlanan tuğla tahta karışımı eski yapılardan da ev. Ferhunde Hanım Avustralya'daki iki oğlunun yanına gideceği için emlakçıya bırakmamasına karşın kiraya vermek istediği biliniyordu çevrede. Bugün öğleden sonra anlaşmayı avukatın iş yerinde imzalayıp bitirmişlerdi işi. Dayalı döşeli tutulmuştu ev. Aylığı 550 milyondan bir yıllık tutarı önüne konunca gömü bulmuşa dönmüştü kadın belli ki. Bankaya gidip Ferhunde Hanım hesabına yatırmışlardı parayı. Valizleri otelde bıraktılar, bir taksiye atlayıp hemen gittiler eve. Geçen hafta İstanbul'u gezmeye dışarılardayken aklına koyduğu gibi ilkokul yıllarının geçtiği bu eski yöreden başlamıştı. Çocukluğunu yaşadığı sokağı yapılar dışında değişmemiş gibi bulunca bayağı heyecanlanmış. 65 bin yıl önce okul mahalle arkadaşı ünlü ağır ceza başkanı Hilmi Bey'in oğlu Siyamilerin oturduğu, bu hemen de olduğu gibi kalmış evi görünce de çocuksu bir heyecanla kararını vermişti. Bu eve yerleşecekti ne yapıp edip. Bir şeyler yapıp etmesine de kalmadan olaylar denk gelivermişti. İyi rastlantılar da olmasa bu denli çekici olur muydu yaşam? Mahallede eskilerden kalan bir bu ev bir de kendisi vardı. Çevrede oturanların en eskisi 30 yıl önce Erzincan'dan gelmiş kahveci Recep Efendi'ydi. Evi 40 yıl kadar önce Ferhunde Hanım'ın emekli bankacı babası Suhri Bey bir kabzı maldan satın almıştı. Ferhunde Hanım anahtarı döndürüp kapıyı açarken çok eski bir tanıdığa kavuşmanın mutluluğunu duyumsuyordu Doktor Nahit. Kaç kez girip çıkmıştı bu kapıdan. İkinci kattaki odada yıllarca yatıp sonunda kurtulamayarak veremden ölen Rana'nın, Siyami'nin ablasının soluk yüzünü görür gibi oldu. Çok sevdiği kızının genç yaşta kaybını Hilmi Bey'in ağır cezadaki acımasız, yersiz ölüm kararlarına bağlıyordu gizliden gizliye halk. Özellikle de Mustafa Kemal'e ağız dolusu sövmüş, tüm ailesi doğudan sürgün edilmiş bir Kürt tarikat başkanının asılması olayı sinsice yayılıp dururdu. Hilmi Bey'in kızının başına gelenin nedeni olarak, bu söylentilere Nahit'in asliye hukukta zabıt katibi olan babası pek kızardı. Kaç kez annesini de terslemişti bu yüzden. Boş inançlıların kötü niyetli sözlerini nasıl yayardı o? Çok dürüst, namuslu bir yargıçtı Hilmi Bey. Hepsi de yerindeydi verdiği kararların. Mikrobun yaptığı veremle yargı kararının ne bağlantısı olabilirdi? Hem saygıyla hem de küçümsemeli bir acımayla düşünürdü babasını anımsadıkça. O dönemde ne alçakça kararlar alındığını göremiyordu demek. Hem de 23 yılda 10 kezden çok kentten kente sürülmesine karşın. Denizli'den Bayburt'a atandığında bir yürek vurgunuyla gitmişti sonunda. İçeri girmiş yandaki mutfağa bakıyorlardı ki geçen bir trenle sarsılır gibi oldu ev. Avukat Mustafa dönüp baktı. Oturacağım diye tutturduğun evi gördün mü gibisine. Oralı olmadı. Bilmediği şey değildi bu tren geçişleri. Ankara'da dikim evinde kaldığı evin hemen yanından da geçerdi. Alışır bir süre sonra da duymazdım bile. Mutfağı beğenmişti. Buzdolabından hava gazı fırınına gereksinim duyulan her şey vardı. Belleğinin bir kımıltısıyla sevinç doldu içine. Mutfağın tam bu köşesinde işte şu buzdolabının yerinde tahta kapağın altındaki ak patiska örtüsü, üstünde yüzüstü kapatılmış kalaylı maşrapasıyla kocaman karınlı bir su küpü dururdu. Bir sızı dolanır gibi olduğu içine. Mutfağın açıldığı sofa yanındaki köşede yuvarlak yemek masası, yanda su, içki bardaklarının dizildiği camlı büfe, sandalyeler, minderli hasır iki koltuk, küçük bir aralığı döndün mü dağınık yastıklı divanıyla büyük oturma odası. İlerisinde Siyami'nin veremli ablası Rana'nın yattığı oda. Kiler gibi bir şeydi şimdi. Orta katta gömme giysi dolapları, sandıkları, çift kişilik kara demir karyolasıyla bir büyük yatak odası. Siyami burada yatardı anımsadı. O da orada yatacaktı. Karşısında boş bir divan, kırık dökük eşyalarla niyeyse yaşanmayan ikinci büyük yatak odası. Niyeysesi var mı? Penceresinin önüne koca bir yapının duvarını dikmişler niyeyse. Hilmi Beylerin, Siyami ile annesinin babasının yatak odasıydı bura. En üstteki balkonlu salona çıktıklarında çocuksu bir heyecan duydu gene. Ev belli ki birkaç kez onarımdan geçmişti ya, mutfak, odalar, bu geniş salon pek değişmemişti. Eskimeye yüz tutmuş büyük bir halının kapladığı bu üst salonda bol yastıklı, goblen örtülü bir büyük divan, önünde camlı demirli uzunca basık masa, kanepe, koltuklar. Tam anımsamıyordu ya, eskilerde de böyle miydi ne? Tül perdelerin sarktığı, denize bakan iki giyotin pencerenin ortasındaki çift kanatlı kapıyı açıp adımını attığı çinko kaplı, alçak tuğla duvarla çevrili çatı balkonu da kıyılara dizilmiş çiçek saksılarına kadar öylece kalmıştı sanki. Siyami ile bu balkonda zerdali kayısı çekirdekleriyle çiğit oynamaları geçti gözünün önünden. Ne mızıkçı oğlandı o da. Görüntüde işte bu görüntüydü uzun yıllar düşlediği. Uzakta adalar, Üsküdar'dan Moda'ya, karşı kıyılar, uçuşan martılar, gezinen dumanlı dumansız tekneler. Kararmaya yüz tutan gökte parçalı ak bulutlar bile dolanıp duruyordu işte o günlerdeki gibi. Ucuzundan sulu boya, Marmara görüntüsü. Hiç değişmeyecek kadar da soylu ama. Değişen şey biraz ileriden geçen kıyıyı kuşatmış geniş asfalt yoldu. Çocukluk yıllarında yaz boyu akşama kadar denize girerlerdi buralardan. Odun, kömür depolarından, kumculardan, tahta masalı bir iki kıyı kahvesinden başka ne vardı ki Bakırköy'e doğru uzayıp giden kumsalda? Gıcırtılı tahta merdivenden çıkarken için için zırlayan cep telefonunu açmış, birisiyle konuşup duruyordu avukat Mustafa. Doktor Nait içeri dönüp de balkon kapısını örtünce kapattığı telefonunu uzattı. "Ben bunu size bırakayım isterseniz Nait Bey," dedi. "Burada telefon yok. Takılıncaya kadar bunu kullanın siz." Almadı. Cep telefonlarını sevmiyordu. Ele ve telefon almayı da düşünmüyordu aslında. Hele bugünler kimse aramasın da onu.